Ayrım 26, sayfa 212. Giresun gemisi. Girit sahili sıcak bir ufuk çizgisiydi. Gerisindeki heybetli gövdeye zahmetli bir koyuluk yerleşmişti. Hırslarını gizleyen nekez tabiatlı bir üvey ana hışmı gibi siyah ve sabitti. Bu hışım bütün hatlarına sinmişti. Evet, Girit denilen muamma işte bu heybetli gövdenin tarifiydi. Herkes geminin küpeştesine yanaşmış, bu bilinmezliğin hayalini kuruyordu. Sonraki yaşamlarının nasıl bir yerde geçeceğini kestirmek imkansızdı. Tahmin etmeye niyetlenmeden sadece yaklaştıkları kara parçasına bakmaktaydılar. Önce solgun yeşillikler göründü. Tepelerden eteklere inen seyrek ağaçların arasında küçük beyaz evler vardı. Kırmızı damla oluşları izleyenleri şaşırtmış, herkes hayretle bakarak bu beklenmeyen manzara farkının yarattığı merak içinde hayal kurmaya başlamıştı. Liman artık görünüyordu. Kentin ana caddesi limana göre yüksekti. Bir yandan kıvrılarak limandan şehre uzanan yolun tenhalığı, öte yandan merdivenlerden limana inmeye başlayan kalabalığın telaşı dikkat çekiyordu. İnenlerin hepsi kadındı. Simsiyah elbiseler içindeydiler. Adımları ahenkliydi. Kimse ağzını açmıyordu. Şaşırtıcı sessizliğin hakim oluşu geminin küpeştesinden bile fark ediliyordu. Bu siyah kitle limanın bembeyaz kayalıkları üzerinde adeta bir askeri disiplin içinde sıralanmaya başladı. Buruşuk yüzlü yaşlılar, genç ve güzel çehreli kızlar, olgun endamlı kadınlar, buluğa ermemiş çocuklar, bembeyaz kayalıklarda düzgünlüğün güzel seyrini yaratmışlardı. Güneşin ışıklarıyla birlikte siyahla beyazın renk cümbüşü başladı. Kadınlar başlarındaki beyaz tülbentleri çıkardılar. Adeta bir tören flaması gibiydiler. İki ucundan tutup gerdiler. Yukarıdan aşağıya doğru sallamaya başladılar. Gemidekiler bu şaşırtıcı selamlamayı anlamakta zorlanmış, herkes birbirine bakarak akla uygun gelecek bir açıklama beklemeye başlamışlardı. Annesinin elini tutan bir kız çocuğu merakla sordu. Neden kadınlar mendil sallıyorlar? Aynı yaşlarda bir erkek çocuğu farklılığını belirtmek isteyen kabadayı bir sesle düzeltti. Onlar mendil değil, havlu. Bu övünme merakı fazla sürmedi. Parios'un annesi uysal bir müdahaleyle işin aslını aktardı. Havlu değil, tülbent. Kız ısrarlıydı, sorgulamayı sürdürdü. Peki, öyle olsun. Ama neden sallıyorlar? Annesi, kızının bir şeyler anlatmak isteyen çocukça kahramanlığında korkusuzluktan çok sabırsızlığın boy verdiğinin farkındaydı. Aklına ilk geleni söyleyip bu sorgulamadan kurtulmak istiyordu. Şeytanı kovuyorlar. Biz şeytan mıyız ki? Annesi beklemediği cevapla şaşırdı. Ne diyeceğini bilmekte zorlanıyordu. Aklına gelen ilk ihtimali karara varılmış sonuç gibi değerlendirdi. Bizi getiren gemiyle onları gönderecekler. Nereye? Annesi kızının soruları karşısında bunalmıştı. Başlarına ne geleceğini bilmedikleri bir limanda en sağlam sandığı yönden bir fırtına çıkabilirdi. Bir uğultu çevreyi sardı. Sahile doğru bir faytonun geldiği görüldü. Önünde bir muhafız koşarak faytona eşlik etmekteydi. Gökyüzünde yüzlerce martı uçuşuyordu. Kayalıklarda tülbent sallayan kalabalık istifini bozmadan sesini yükseltti. Belediye reisiyle jandarma kumandanı. Arkadan bir genç kızın sesi duyuldu. Daha belalısı var. Hep birlikte belalı denilen gövdeye baktılar. Yaşlılar çekingen tavırlar içinde sessizliğe gömülmek istediler. Çocuklar gülüyordu. Bir hengameye katıldılar. Biraz palazlanmış olanı hepsini bastıran sesiyle bağırdı. Belalı şişko, Glafkos. Tepeden bakışın gururu belediye reisinin bütün vücudunu kaplamıştı. Teni hazla titriyordu. Yüz hatları yumuşamıştı. Çizgilerin derin kuytularında sinsi bir ihtirasın çöreklenmiş yılanı uyuyordu. Bir sesin tesiriyle silkelendi. Korkuyor musun yoksa? Şarköy. Şafağa doğru hava daima soğuk olur. Sahil, dağbaşı, ova, yayla, köy, kasaba hiç fark etmez. Havanın kendisi bile üşür kendi soğuğundan. Şarköy'ün şafaklarında serin hava cesurdur. Tesirini ilk adımda hissettirir. Önce deniz hiddetli bir köpürmeyle varlığını ortaya koyar. Sonra ıssız kumsallarda hayvanların telaşlı kaçışları görünür. Ardından güneş yükselir. Güleç yüzlü bir nazlanma boy verir. Bu yükseliş soğuk şafakları ısıtıp bulutları şehrin üzerine dağıtır. Artık uğultusuz telaşların kayboluşunu seyredersiniz. Soğuğun kanatları hızlı çırpınışlarla uzaklaşır. Yollar sakinleşir. Tarlalarına, bağlarına, dükkanlarına yol alan Şarköylüler görülürler ve ezan bir şefkat sesidir. Sahil denetimine çıkan jandarmalar dört yanı dört gözle kolaçan edip vukuat listesi düzenleyerek kumandanlığa dönüyorlardı. Kim bilir kaç kırk yıldan beri Şarköylülerin hayatında hiç değişmeyen bu tekrarın yarattığı bir güven duygusu vardı. Jandarmalar sabah taras sudunu tamamlanmış kasabaya döneceklerdi. Genç olanı hevesliydi. Sesine ricanın kıymetini yükledi. Ne dersin çavuşum? Şafağın soğuğunda sahil rüzgarı yemiş salkımlar kadar tatlı şey var mıdır? Çavuş güldü. Genç jandarmanın canını yakmak istedi. Üzümün hası zile bağlarında toplanır. Dağlar ovaya bir baskın verir gibi abanırlar. Yapraklar kenara çekilip salkımlarını gösterir. Sonra herkes kuşağında gizlediği bağ bıçaklarını çıkarıp asmaların arasına girer. Bütün bağlar cömerttir. Kim isterse girer üzüm toplar. Kimsenin gıkı çıkmaz. Bu belki de bin yıllık bir zile geleneğidir. Kimse yiyeceğinden bir habbe fazlasını koparmaz. Buna asmalarla yolcuların sevdası denir. Her bağban sabahın serinliğinde koparılmış bir salkım üzümün sahibine bir haç yolu açmış gibi mübarek zamanlar getirdiğine inanır. Çavuş sözünü uzun tuttuğunu fark etti. Kısaltmanın yolunu gösterdi. Hadi Markos'a uğrayalım. Çayı demlemiştir kerata. Göç. Korku ya da istek. Kolay ya da zor. Kök ya da gövde. Güven vermeyen bir isteklilikle kucaklaşırlar. Toprak ve kök sevişmemişse hiçbir dalın çiçeği özgürleştiremez. Drama. Sokrates hırsını hala alamamıştı. Hasan Hoca'nın ısrarlı ricalarına karşı direnmeyi sürdürmedi. Ağaca bağlanmış yorgunun yanına geldi. Saçlarından tutup başını geri çekti. Canını yaktığının farkındaydı. Hasan Hoca ihtiyatla yaklaşıp silahı geri vermesini istiyordu. Sokrates temkinli adamdı. Ama en kötü ihtimal umulmadık anda karşısına çıkabilir ve giderilmesi imkansız zorluğun içinde bir felaket yaratabilirdi. Sokrates birden irkildi. Aleko'nun sesinde hem temkin hem heyecan vardı. Bağışla hocam. Sokrates geri döndü. Aleko'yu görünce durakladı. Hiç ağzını açmadan çevresini seyretti. Sakin adımlarla Hasan Hoca'ya yaklaştı, tabancayı uzattı. Üzdüm seni be Hasan Hoca, kusura bakma. Aleko'ya yanaştı. Onu kucakladı. Maria, kocasının arkasında endişeli bakışlarla ne olacağını kestirmeye çalışıyordu. İçindeki korkuyu hissettirmemek için uzak duruşun gölgesine sığınmıştı. Sokrates, Aleko'nun elini tutup hiçbir şey söylemeden birlikte Maria'nın yanına yürüdü. Sokrates ikisini de kucakladı. Şu itin yüzünden sizi tebrik bile edemedim. Sevinç kendini hemen belli etti. Sokrates son fırsatını da kullanmak istedi. Dramada artık her ihtimalin akla getirdiği ilk his de bir korku gizliydi. Kötü günler yaklaşıyor Aleko. Şu senin it kardeşin yüzünden köyün tadı kaçacak. Giresun gemisi. Ufuk kızıl, satıh maviydi. Neden böyleydi kimse bilmiyordu. Zaman hakkında fikir kaybolmuştu. Ümit sınırlı, sabır hudutsuzdu. Akşamın vakti gelmişti. O hırslı bekleyiş birden boy verip gemideki sabrın omuzlarına abandı. Gündüzün renklerinde çaresizliğin korkusu boy verdi. İnsanlar yorgundu. Gemi yorgundu. Deniz yorgundu. Renkler pusuya yatmıştı. Kimi sarı güneşten kızıl şafağa, kimi yorgun maviden atılgan laciverde tuzak kuran düzenbaz çevikliğiyle parlak zemin gölgeli kuytuluğa yönelmişti. Hepsinin terkibine Girit deniyordu. Ufuktaydı ve kızıl bir güzellikti. Yolcular kendilerini sahile taşıyacak takalara bindirilmek üzere sıraya dizilmişlerdi. Dimdik ayaktaydılar. Bavullarının saplarını tutmuş, alesta bekliyorlardı. Güçlü olanlar denklerini omuzlamışlardı. Ufak paketler halinde bohçalara yerleştirilmiş kat kat iç çamaşırları, bayramlık esvap ve pavuçlar, bir büyük peştemala sarılmış göz alıcı bir denk yapılmıştı. Eleni, eşyayı gözden çıkarmış, hepsini yanında bir yere bırakmıştı. Takalara binmeleri emredildiğinde ancak taşıyabileceğine inandığı el çatısıyla inmeyi düşünüyordu. Peştemala sarılmış eşyayı güvertede bırakmayı düşünmüş ve vardığı kararı beğenmişti. İnsanın kendi kararının doğruluğuna inandığı an en güçlü olduğu andı. O anın hazzı büyüktü. Birden diz çöktü. Bütün gözlerin şaşkınlığı Eleni'nin üzerinde yoğunlaştı. Eleni bir şükran ve himaye duasının eşiğindeydi. Dudakları bile kıpırdamıyordu. İçindeki sessizlik sanki coşmuş gibiydi. Tanrım, takdir ettiğin topraklara yolcuyuz. Bitkin ve yorgun kullarına merhamet et. İnsanlığın huzuru için onları koru. Şeytanı bizden uzak tut. Yanıltmasına izin verme. Karanlıklardan kurtar. Zulmü ortadan kaldır. Sevgi ve adaleti bağışla. Ulaştır bizi Tanrım. Ne olur ulaştır vaat ettiğin huzura. Eleni duayı tamamlayıp gözlerini açtı. Herkes hayretli bakışlarla kendisini seyrediyordu. Hepsinin gözünde kızgınlık bir ateş yığınıydı. Sadece Sakızlı'nın gözlerinde sabır ve müsamaha vardı. Eleni'ye yaklaştı, sesi de gülüyordu. Bu Musa'nın duasına benziyor. Haydi, şimdi de İsa için dene. Eleni göz kapaklarını indirdi, kelimeler bir ilahi intizam içinde sıralanıyordu. Tanrım, kullarının sıkıntılarında kolayın imkanlarını bağışla. Mağfiret bahsinin vadilerinde zorlananların yolunu aç. Onlara sığınacakları cennet eşikleri lütfet. Sükunetin ve huzurun haklarına kavuştur. Koru, sev ve bağışla. Bu acımaktan daha çok yakışır sana. Gözlerini açtı, Sakızlı'yla göz göze geldi. Sakızlı bütün sıkıntılara rağmen gülüyordu. Sakızlı'nın sesinde daima fark edilen ince hisli ve sabırlı bir tınlama vardı. Mutlu bir sabırla amin diyordu. Kim bilir, bu sabır belki bir hevesti. Eleni de amin dedi, ayağa kalktı. Ayağa kalkınca ürktü. Limanı seyreden tepede bir telaş vardı. İri göbekli, hasır şapkalı biri merakla kendisini seyrediyormuş gibi titredi. Bakışlarında iblisin tarifleri bütünleşmişti. Şeytanca gülüyordu. Sesi şeytandı ve her yere uzanan bir gücü vardı. Yolunuz uzun, gücünüz noksan. Hiç kimse sizi menzile eriştiremez. Billur gözlü kızlarla dört nola koşacağız. Bir yabancı gibisin, bakışların eskimiş. Göz yorgunu geçmiş, yine altın geceden. O sevdalı ruh gelmiş ve savurmuş kendini. Yalnızlığın bittiği bir karanlık tepeden. Resmo Limanı. Gemi yolcuları hoyrat itiş kakışlarla boşaltılıyordu. İnenler gelişi güzel yönlendirmelerle limandaki geniş alanda sıraya dizilmişlerdi. Denizin çıplak ve siyah enginliğindeki korku yavaş yavaş kayboluyor, yerini bu dağlık adanın tepeden bakan sertliği alıyordu. Her şey hoyrattı. Ruhlarda bir hantal kabalık boy vermiş ve utanmayı bir kenara bırakıp bu ayıp tavrı sergilemeye başlamıştı. Yol boyunca olduğu yerde sessizce aynı kaderi paylaşan insanların yardımlaşan ahlakı, bütün itibarını çiğner gibi yok olmuş, birbirinin tuzağını hazırlayan pis kurnazlıklara dönmüştü. gemideki eşyayı görmek isteyen gümrükçüler, ellerine geçen bütün bavulları, denkleri, bohçaları gelişi güzel açıp bir kenara atıyor ve gösterdikleri yerde sıraya girmeleri için itip kakıyorlardı. Can pazarı tatlıydı. Gümrükçülere hoş görünerek küçük çıkarlar sağlamayı düşünenlerin her yüze gülen yaltaklanışlarında gizli kalmış ahlakın ayıpları tek tek meydana dökülmekteydi. Yolcuların özenle saklamaya çalıştıkları 3-5 parça eşya, gümrük meydanında açılıp saçılmış haliyle yeni ve daha sert bir talihsizlik getirmişti. Herkes malını bir yana bırakmış, canının derdine düşmüştü. Eleni, elindeki iki bavul ile gemi merdiveninden inerken dengesini kurmakta zorlanıyor, kimsenin kendisine yardım elini uzatacağına ihtimal vermiyordu. Birden şaşkınlık içinde titredi. Bir korku, bir çığlık ve bir teselli aynı anda yaşandı. İri gövdeli bir gümrükçü, Eleni'yi koltuk altlarından tuttuğu gibi havaya kaldırdı ve uçar adımlarla merdivenlerden indirerek rıhtıma bıraktı. Sonra yönlendirerek muayene memurunun önüne kadar getirdi. "Kendini zor taşıyorsun. Bu bavul da ne oluyor?" Eleni ne diyeceğini bilmiyordu. Kurnaz bir kadın değildi. Tertipli bir hayatı olmuş ama hiçbir zaman kurnaz olmayı düşünmemişti. Muayene memuru hiddetlendi. "Bu bavul kimin?" Eleni azarlanmaktan utandı. Şaşkınlığı sürüyordu. İçinden geçenleri anlamlandıracak sükuneti yoktu. Telaş hızla korkuya dönebilirdi. En gerçek ve isabetli cevabın doğruyu söylemek olduğuna karar verdi. "Kocamın." "Kocan nerede?" Eleni'nin nutku tutuldu. Korkunun eli en hiddetli gücüyle adeta gırtlağını sıkıyordu. Gümrükçünün sesi giderek hiddetlendi. "Kocan nerede diyorum? Kocan yoksa sana ev de yok." Eleni bembeyaz oldu. Bütün gücü tükendi. Küçük bir nefes almak istese titreyip yıkılacaktı. Duyduğu sesle irkildi. "Geliyorum." Gümrükçüyle göz göze geldi. İkisi de başını sesin geldiği yöne çevirdi. Anastas yaşlı bir kadın sırtlamıştı. İncinmemesine dikkat ediyordu. Bavuluyla birlikte muayene sırasının önüne indiriyordu. Gümrükçü sert dille uyardı. "Nerede kaldın be adam? Gelip karına sahip çıksana." Kadın hem yaşlı hem hastaydı. Ona yardım ediyordu. Gümrükçü Anastas'ı merakla süzdü. Önemsemediğini belli etti. Bakışlarını Eleni'nin üzerinde yoğunlaştırdı, güldü. Alaycı birkaç söz de bu güzel kadının hafızasında arzulu bir iz bırakmak istedi. "Seninkinde pek iş yok. Sen ona göz kulak ol, kaybolmasın." Evrakı onaylayıp uzattı. "Doğru gidin ve sağdaki sıraya girin." Eleni içindeki endişelerden kurtuldu. Karşılaştığı her talihsizlikte Anastas'ın şefkatli eli mutlaka çözüm buluyordu. Anastas sanki Eleni'nin sorunlarını çözmek için gönderilmişti. Hızır'dı. Bir saadet duygusu veriyordu. Bu derinleşmiş ve pekişmiş değerler derin bir güven hissi yaratmıştı. Bu duygunun içine yerleştirilmiş bir şükran cümlesi vardı. Şimdi bu cümleyi söylemenin tam sırasıydı. "Sağ olun, benim yüzümden azar işittiniz." Anastas umursamadı. Çevreyi kolluyor, bu sessizliğin çok hengameli bir manzaraya dönüşeceğini hissediyordu. Limanı yukarıdan seyreden müdüriyet binasının taşlığında siyah elbiseli ve iri göbekli birisi hemen dikkat çekmekteydi. Çevresindekilerin gösterdikleri saygılı, hatta korkulu tavırlar önemli biri olduğunu gösteriyordu. Anastas, gümrükçünün gösterdiği sıraya girmek yerine durup beklemeyi düşündü. Eleni'nin kolunu tuttu. "Yavaşla." "Bir an önce sıraya girelim. Kurtulmak istiyorum buradan." "Yavaşla," dedim. Kayalıklardaki siyahlı kadınlar giderek yoğunlaşmış ve kimden aldıkları belli olmayan emirle gemiye doğru koşmaya hazırlanıyorlardı. Eğer gelenlerle gidenler karışırsa neler olabileceğini kimse kestiremezdi. Tekebetteki müdüriyet binasının taşlığında şişman bir adam ve arkasında kalabalık bir grup belirdi. Şişman adam belediye reisine yaklaştı. Siyahlı kadınların huzursuz hallerini gösterdi. Dağıt şunları hemen. Belediye reisinin şaşkın kalışı işi çığırından çıkarabilirdi. Şişman adam jandarma kumandanına döndü. Bir hadise çıkarsa kimse felaketi durduramaz. Belediye reisi gürledi. Dağıtın şunları. Burası düğün meydanı değil. Jandarmalar siyahlı kadınlara doğru koştular. Bağırarak yaklaşıyorlardı. Böyle gürültülü bir hücumun kadınları korkutacağı ve sindireceği sanılıyordu. Kadınlar kıpırdamadılar. Aralarından genç bir kız ileri fırladı. Elindeki kemanı ve yayı havaya kaldırdı. Siyahlı kadınlar tek bir işaret almış gibi tülbentleri sallayarak ortak harekete hazır olduklarını gösterdiler. Genç kız üzerindeki siyah pelerini attı. Bembeyaz bol elbisesi rüzgarda tenine yapıştı. Yukarıdan iskeleyi seyretti. Tekneden inenlerin keşmekeşi artıyordu. Gümrükçülerin sıraya girmelerini istediği yolcularla limana indirilen göçmenler birbirlerine karışacak çizgiye gelmişlerdi. İstenen disiplin darmadağınıktı. Birden bir erkek çocuğunun sesi duyuldu. Anne, anne. Sesinde siyah bir korku vardı. Mahzun fakat dayanıklı davranıyordu. Kayalıklarda bekleyenler şaşırdılar. Umulmayan bir anda küçük bir yanlışlık her şeyi berbat edebilirdi. Genç kız çocuğun çığlığından etkilenmiş ve acısını paylaşmayı arzulamıştı. Kemanını çalmaya başladı. Bütün siyahlı kadınlar göz göze geldiler. Seslerini yükselttiler. Bir ağızdan şarkıya başladılar. Siyahlı kadınların kocaları, babaları kayalıkların bulunduğu düzlükte adeta siper kurmuş gibi dikilmişlerdi. Jandarmaların kadınlar tarafına yaklaşmalarına engel olacakları belliydi. Jandarmalar ürkmüş, oldukları yerde adeta çakılı kalmışlardı. Limandaki keşmekeş giderek artıyor ve istenen düzenin sağlanması imkansızlaşıyordu. Genç kız son yayı çektiğinde siyahlı kadınlar korosu şarkıyı tamamlamıştı. Sessizliğin içinde sadece çocuğun çığlığı duyuldu. Anne, anne! Eleni çocuğu kolundan tuttu. Gel yanıma, buluruz. Adın ne senin? Parios. Ne güzel ismin var senin. Birden birkaç silah sesiyle ortalık karmakarışık oldu. Jandarmalar siyahlı kadınlara müdahale etmek isterken bir yerlerde pusuya yattıkları anlaşılan kocaları ve yetişkin oğulları çıkmış ve tüfeklerini jandarmalara çevirmişlerdi. Sessizdiler. Sadece namluların konuşacağı hissini öylesine maharetle yerleştirmişlerdi ki ürküp kendine gelmeyecek insan yoktu. Jandarma kumandanı geri döndüğünde müdüriyet binasında kimsenin olmadığını gördü. Belediye reisi ortalıkta yoktu. Glafkos, kurnaz tedbirlerini sırayla uygulamaya başlamıştı. Önce belediye reisini göz önünden çekip almış, sonra bu sevimsiz manzaranın düzene sokulması için müdahaleye başlamıştı. Yanında bir genç kız duruyordu. Siyahlar giyinmişti ve elinde kenarları mavi boncuklarla işlenmiş, geniş ölçülü bir tülbent tutuyordu. Kızı kolundan tutarak birlikte siyahlı kadınların bulunduğu yere yürüdü. Kayalıklardan limana baktığında şaşırtıcı bir tenhalık görünüyordu. Jandarmalar ile siyahlı kadınların erkekleri silahlarını karşılıklı olarak çekince limana inmiş mübadiller kafilesinde herkes kendisini bir kuytuluğa gizlemiş ve eşyasını meydanda bırakmıştı. Sadece bir ses duyuldu. Parios, sakın bir yere kıpırdama. Eleni, Parios'un kaybolacağı korkusuna öylesine kapılmıştı ki ölümle burmuruna gelmiş gibi titredi. Anastas'a baktı. Olduğu yere çakılmış gibiydi. Kıpırdamayan sessizlikteki bu sabit nokta müdüriyet binasındaki genç kızın üzerindeydi. Ve gözlerini bile kırpmıyordu. Genç kızı tanıdı. Kayalıklardaki kadınlar ile jandarmalar arasına giren ve elindeki kemanı çalmaya başlayan bu narin beden sanki her mağdurun hakkını himaye için sorumluluk yüklenmiş bir dev gibiydi. Genç kızla göz göze geldi. Bu meraklı seyri genç kızın mahremiyetine girmiş gibi kendisini ayıpladı. Sadece Anastas'ı uyarıcı bir küçük ricanın şefkatine sığınmayı istedi. Sıramızı kaybetmeyelim. çatışma sırasında darmadağın olan mübadiller kafilesi yeniden sıralarına dönmeye başladılar. Ürkek ve beceriksiz bir manzarada karantina sundurmasına doğru yürüdüler. Yan yana dört büyük baraka önünde toplanmalar hızlandı. Tam orta yerinden ikiye bölünmüş ve ortalarına yüksek bir dikenli tel çekilmişti. Kimin nereye gideceği belirsizdi. Karantina çavuşlarının sesi duyuldu. Mavi çaputlular sağdakine, kırmızı çaputlular soldakine. Çavuş bu cümleyi ısrarla tekrarlıyordu. Eleni korkuya kapıldı. Hiç kimse ona mavi ya da kırmızı çaput vermemişti. Şaşkınlık içinde Anastas'a baktı. Anastas, güleç yüzlü bir mahalle delikanlısı kadar şen bakışlıydı. Bu şenlikte kemancı kızı seyrediyordu. Çavuş sesini öylesine sertleştirdi ve öyle gür şekilde haykırdı. ''Senin rengin ne?'' Anastas geri döndü. Elindeki çaputu gösterdi. Avuç içi büyüklüğündeki kırmızı çaputu salladı. Üzerinde H harfi görülüyordu. Anastas geri döndü. Parios'un elini tuttu. Eleni'ye baktı. Bu kadında hiddetin karşı konulmaz bir macera yaratacağını fark etti. Parios'la birlikte kırmızı boyalı karantina binasına doğru yürümeye başladı. Etraf yine karıştı. At sırtında bir karantina çavuşu hızla Anastas'a yanaştı. Bir mavi çaput uzattı. Ver şu mavi kırmızıyı. Git maviye yanaş. Anastas Eleni'ye döndü. Bakışlarını müdüriyet binasına çevirmiş, olanı biteni seyrediyordu. Şişman adam ve genç kız önlerinde duran faytona bindiler. Tek kırbaç yetti. Eleni geri döndü, Anastas'ı küçük bir ihtimalle seyretti ama içindeki değerlerde bu garip tavırlı adamı umursadığı belli oluyordu. Şu faytona binen adam senin çaputunu değiştirmelerini istedi. Anastas, Parios'un kolunu tuttu. Adeta koparır gibi bir hiddetle kendine çekti. Yumuşak bir lisanla Eleni'nin kulağına fısıldadı. Mavi huzurdur. İnsanı hoşnut eden talihin kubbesidir. Sakın birbirimizden ayrılmayalım. Ayrım sonu, sayfa 223.